Öteki Renkler, Seçme Yazılar ve Bir Hikaye. Orhan Pamuk, İletişim Yayınları 4. Basım, İstanbul. Şubat 2010. Bu kitap 413 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 22 Eylül 2011. Okuyan Zuhal Kılıç. Orhan Pamuk 1952'de İstanbul'da doğdu. Cevdet Deyli Oğulları ve Kara Kitap romanlarında anlatıldığına benzer kalabalık bir ailede şehrin batılılaşmış zengin semti Nişantaşı'nda büyüdü. Otobiyografik kitabı İstanbul'da anlatıldığı gibi çocukluğundan 22 yaşına kadar yoğun bir şekilde resim yaparak ve ileride ressam olacağını düşünülerek yaşadı. Liseyi İstanbul'daki Amerikan Lisesi Robert Kolej'de okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 3 yıl mimarlık okuduktan sonra mimar ve ressam olamayacağına karar verip okulu bıraktı ve İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. Pamuk 23 yaşından sonra romancı olmaya karar vererek başka her şeyi bıraktı ve kendini evine kapatıp yazmaya başladı. İlk romanı Cevdet Bey ve Oğulları 1982'de yayımlandı. İstanbullu zengin bir ailenin 3 kuşaklık hikayesi olan bu roman Orhan Kemal ve Milliyet Roman Ödülleri'ni aldı. Pamuk ertesi yıl Sessiz Ev adlı romanını yayımladı ve bu kitabın Fransız çevirisiyle 1991'de Félix de la Ducourt'ı Erva'yı kazandı. Venedikli bir köle ile bir Osmanlı alimi arasındaki gerilimi ve dostluğu anlatan romanı Beyaz Kale 1985, 1990'dan sonra başta İngilizce olmak üzere pek çok dilde yayımlanarak Pamuk'u uluslararası ününü sağlayan ilk romanı oldu. Aynı yıl karısıyla Amerika'ya gitti ve 1985-88 arasında New York'ta Columbia Üniversitesi'nde misafir alim olarak bulundu. Büyük bir çoğunluğunu burada yazdığı, İstanbul'un sokaklarını, geçmişini, kimyasını ve dokusunu kayıp karısını arayan bir avukat aracılığıyla anlatan Kara Kitabı 1990'da Türkiye'de yayımlandı. Fransızca çevirisiyle Prix France Kültür Ödülünü kazanan bu roman hem popüler hem de deneysel olabilen, geçmişten ve bugünden aynı heyecanla söz edebilen bir yazar olarak Pamuk'un ününü hem Türkiye'deki hem de yurt dışında genişletti. 1991'de Pamuk'un Rüya adını verdiği bir kızı oldu. Aynı yıl Kara Kitap'taki bir sayfalık hikayeden senaryolaştırdığı Gizli Yüz filme çekildi. 1994'te Türkiye'de yayımlanan esrarengiz bir kitaptan etkilenen üniversiteli bir genci hikaye ettiği Yeni Hayat adlı romanı en çok okunan kitaplardan biridir. Pamuk'un Osmanlı ve İran nakkaşlarını, batı dışındaki dünyanın görme ve resmetme biçimlerini bir aşk ve aile romanının entrikasıyla hikaye ettiği Benim Adım Kırmızı adlı romanı 1998'de yayımlandı. Bu kitapta Fransız Félix de Molière, Livre Etzinger, İtalya'da Grisane Cavour 2002 ve İrlanda'da da International Impact Dublin 2003 ödüllerini kazandı. 1990'ların ortasından itibaren Pamuk, insan hakları ve düşünce özgürlüğü konularında yazdığı makalelerle Türkiye devletine karşı eleştirel bir tavır takındı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli gazete ve dergilere yazdığı edebi, kültürel makalelerden oluşturduğu geniş bir seçmeyi 1999 yılında Öteki Renklerin adıyla yayımladı. İlk ve son siyasi romanım dediği Kar adlı kitabını 2002'de yayımladı. Kars şehrinde siyasal, İslamcılar, askerler, laikler, Kürt ve Türk milliyetçileri arasındaki şiddetli ve gerilimi hikaye eden bu kitap New York Times Book Review tarafından 2004 yılının en iyi 10 kitabından biri seçildi. Ve Fransa'da en iyi yabancı romana verilen Le Prix Meclis ödülünü aldı. Pamuk'un 2003 yılında yayımladığı İstanbul, yazarın hem 22 yaşına kadar olan hayatının aktarıldığı bir hatıra kitabı hem de kendi kişisel albümüyle batılı ressamların ve yerli fotoğrafçıların eserleriyle zenginleştirilmiş İstanbul üzerine bir denemedir. Orhan Pamuk'un son romanı Masumiyet Müzesi 2008 yılında yayımlanmıştır. Kitapları 46 dile çevrilmiş olan Pamuk, pek çok üniversitede şeref doktorası aldı. Alman Yayıncılar Birliği tarafından 1950 yılından beri verilmekte olan Almanya'nın kültür alanındaki en seçkin ödülü olarak kabul edilen Barış Ödülü 2005'te Orhan Pamuk'a verildi. Ayrıca Kar, Fransa'da her yıl en iyi yabancı romana verilen Leprix Medals Integer ödülünü aldı. Aynı yıl Prospect dergisi tarafından dünyanın 100 entelektüeli arasında gösterildi. Ve 2006 yılında Times dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçildi. American Academy of Arts and Letters'ın ve Azerbaycan Yazarlar Birliği'nin şeref üyesi olan Pamuk, senede bir sömestrede Columbia Üniversitesi'nde ders veriyor ve İstanbul'da yaşıyor. Orhan Pamuk 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alarak bu ödülü kazanan tek Türk oldu. Her renge boyan da renk verme, Şeyh Galip. Teşekkür. Bu kitabın sürekli yaşamasını öteki kitaplarım gibi ilk takdim ve tanıtma törenlerinden sonra kendi ayakları üzerinde yürümesini istememe rağmen bir gün kendinden kopup ayrılacak pek çok başka kitap içinde barındırdığını biliyorum. Bir gün yayımlayacağım İstanbul hakkında kitap, gezi notlarımdan seçmeler, roman defterlerim, roman ve edebiyat üzerine hikayeler vesaire vesaire. Bu konularda heyecanlandığım, renk verdiğim, zamanlarda bana hak veren, çoğu zaman da bu yazıları yazmam, yayımlamam konusunda beni ilk arayıp arkadaşça ikna eden, bazen ilk fikri, konuyu verenler her şeyden önce gösterdikleri dostluk ve ilgiyle beni mutlu ettiler. Eski Cumhuriyet'ten Celal Üster ve Mürşit Balabanlılar, Gösteri'den Hami Çağdaş, Milliyet'ten Nilüfer Kuyaş ve Şahin Alpay, Öküz'den Hatice Meryem ve Metin Üstündağ, Radikal'den Tuğrul Er Yılmaz, Sabah'tan Zafer Mutlu, Cumhuriyet'ten İpek Çalışlar, Londra'daki Times Literary Supplement'ın editörleri, Almanya'dan Frankfurter Rundschau'dan Wolfram Sutut ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'dan Thomas Sittenfeld'e ve bu kitabı toparlamama yardım eden arkadaşım Engin Kılıç'a teşekkür ederim. Okura not. Bu kitabın bazı kısımları benim pek çok yerde çıkmış röportajlarımdan alınmış parçalarla yapıldı. Kitabın akışını zorlaştırmamak için röportajların altına birer rumuz koydum. Ayrıntılı bilgi kitabın sonundaki kaynakçadadır. Engin Kılıç'ın düzenlediği bu kaynakça yalnız bu kitaptakileri değil, yayımladığım tüm yazı ve röportajları içeriyor. Kitabın sonunda meraklı okurun sevdiği konuların izini sürmesi için tek tek kitaplarımın içeriğinden çocukluk hatıralarıma, sözünü ettiğim yazarlardan yakınlarıma kadar uzanan kapsamlı bir dizim var. Ön söz. Mutlu olabilmem için her gün bir miktar edebiyatla ilgilenmem gerekiyor. Bunu özür diler gibi ve durumumu açıklamak için söylüyorum. Hani her gün bir ilaçtan bir kaşık alması gereken hastalar vardır. Herkesinki gibi bir hayat sürebilmek için şeker hastalarının her gün bir kere iğne olmaları gerektiğini çocukluğumda öğrendiğimde çok acımıştım onlara. Yarı ölü olduklarını düşünmüştüm. Edebiyata bağımlılığım da beni bu anlamda yarı ölü duruma getirmiştir. Hayattan kopuk olduğumu söyleyenlerin de bu yarı ölü duruma işaret ettiklerini sanıyorum. Yarı hortlak da diyebiliriz buna. Belki de ölüyüm de içimdeki ceset edebiyatla hayata döndürmeye çalışıyorum. Kaşıkla ya da iğneyle alınan ilaç gibi her gün almam gereken edebiyatın esrarkeşlerde olduğu gibi bazı nitelikleri ve anlamlı bir dozu var. Önce mal iyi olmalı. İyilikten hakikiliği ve kuvveti anlıyorum. İnanabildiğim sıkı, yoğun, derin bir roman parçası beni her şeyden daha çok mutlu eder ve hayata bağlar. Yazarın ölü olmasını da tercih ederim. Anlıyorsunuz değil mi? Küçük bir kıskançlığın gölgesi, içten gelen hayranlığımın tadını kaçırmasın diye. Zaten yaşım ilerledikçe en iyi kitapları ölü yazarların yazmış olduğunu görüyorum. Ölmemişlerse de bu harika yazarların aramızdaki varlıkları hortlaklara benzer. Bu yüzden onları sokakta görünce hortlak görmüş gibi heyecanlanırız. Gözlerimize inanamaz uzaktan şöyle bir merakla bakarız. Pek az cesur kişi koşup hortlaktan imza ister. Merak etmeyin, biraz sonra o da ölecek. Böylece kitapları daha da iyi olacaktır. Her gün almam gereken edebiyatın dozu eğer ben yazmıyorsam bambaşkadır. Çünkü benim gibilerin durumunda en iyi tedavi, en büyük mutluluk kaynağı her gün iyi bir yarım sayfa yazmaktır. 25 yıldır aşağı yukarı her gün 10 saatten olmak üzere bir odada masamda yazıyorum. Ortaya çıkarabildiğim yayınladığı miktar bu 25 yılda ortalama her yarım sayfadan da az. Üstelik büyük ihtimalle benim iyi dediğim ölçüden de biraz eksik. İşte size mutsuz olmak için iki büyük neden. Ama yanlış anlaşılmasın. Hakiki edebiyat bağımlısı yazdığı kitapların güzelliği, başarısı ya da sayısıyla mutlu olacak kadar yüzeysel biri değildir. o edebiyatını hayatını kurtarmak için değil, yaşamakta olduğu günü kurtarmak için ister yalnızca. Siz hiç boş şişeleri bir gün satarım diye içen birini duydunuz mu? Mesele günü geçirebilecek umudu bulmak, hatta mal iyiyse o gün neşelenip mutlu olmaktır. O gün iyi yazamamışsam ve bir teselli olacak iyi bir kitabın içinde kendimi kaybetmemişsem neler hissettiğimi anlatayım. Kısa bir sürede dünya gözümde çekilmez. Berbat bir yer olur. Beni tanıyanlar benim de o dünyaya benzediğimi hemen anlarlar. Yaşamak da yaşamamak da diye düşünürüm. Kimseyle konuşmak istemem. Bu halimi gören kimse de benimle konuşmak istemez. Buna benzer bir ruh hali aslında her gün öğleden sonra saat 1 ile 3 arasında ruhuma biraz siner. Ama yazıyı, kitapları bir ilaç gibi kullanmayı iyi öğrenmişimdir. Cesedimin içine büsbütün dönmeden durumu kurtarırım. Seyahatler, askerlik, hava gazı, makbuzunu ödeme ve kim bilir başka hangi saçmalıklar yüzünden mürekkep ve kağıt kokan ilacımı uzun bir süre alamamışsam, mutsuzluktan bir çeşit betondan adama döndüğümü hissederim. Vücudumun sağı solu iyi oynamaz, eklemlerim dönmez, kafam taşlaşır. Terim de bir başka türlü kokar sanki. Bu mutsuzluk daha da uzayabilir. Hayat size edebiyatın tesellisinden uzaklaştıracak cezalarla doludur. Kalabalık bir siyasi toplantıya katılmak, okulda, koridorda arkadaşlarla çene çalmak, akrabalarla bir bayram günü toplanıp yemek yemek, kafası bambaşka alemlerle ve televizyondaki o bilmem neyle dolu beyefendiyle zoraki sohbet. Birden gözlerim ağırlaşır. Günün ortasında uykum gelir. Odama dönüp tek başıma kalmanın imkansızlığı yüzünden pek çok yabancı mekanda tek tesellim gün ortasında uyuyakalmak olmuştur. Evet, asıl sorun belki de edebiyat değil. Bir odada tek başına kalmaktır. O zaman bütün o kalabalık mekanlar, bayram yemekleri ve kafanın içinde televizyondaki bilmem ne olan beyefendi hakkında çok güzel hayaller kurarım. Onları daha kalabalık, bayram yemeklerinde düşler, daha eğlenceli kılar, kafasının içinde televizyonun saçmalıkları olan beyefendi de hayalimde çok daha ilginç, çok daha çekici olur. Yazmaya başlamışımdır. Yazmak kelimesinin bir de argo anlamı var. Biliyorsunuz, Türkçe argoda yazmak, uydurmak, kafadan atmak, hayallerini söylemek anlamına gelir. Efendim, ben bütün hayatım boyunca yazmışımdır. Hayatta çok sıkıldığım şeyler, bayram yemekleri, tanımadığım insan kalabalıkları, bürolar, yazıhaneler, ciddi adamlar ve ciddiyetsiz adamlar. Ve aslında normal bir hayat yaşayan insanların yaptığı pek çok şey karşısında hayal kurmaya, yani yazmaya başlarım. Hayatta sıkıldığım şeyleri kitaplarımda çok iyi anlattığımı söylemişlerdir. Mesela romanlarımda anlattığım bayram yemekleri. Demek ki sıkıldığım şeyleri sonra iyi yazmışım. İnsan ne kadar sıkılırsa o kadar hayal kurar. Bu yazı sizi eğlendiriyorsa eğer kendimden de çok sıkıldığım içindir. Pek çok güzel edebiyat eserinin arkasında kendi varlığını hissettirmeden, çevrelerini aydınlatan zarif lambalar gibi bir sıkıntının varlığını hissetmemişimdir. Kelimenin argo anlamını kullanırsak aslında insanların çoğu gün boyunca sürekli yazarlar. Daha ilginç olanı çoğunun bu yazdıkları şeyleri hayal ettiklerini, kurduklarını hiç sezmeyip, bunları son derece gerçekçi düşünceler sanmalarıdır. Karımız, çocuğumuz, kardeşimizle ilişkimizden, patronumuz ve devletimizle olan ilişkiye pek çok şeyi aslında biz kafamızda yazıyoruzdur. Siyaset. İnsanların argo anlamıyla yazdıkları şeyler gerçekmiş ve siz de bu gerçeğin önemli bir parçasıymışsınız gibi davranabilme sanatıdır. Edebiyat ise düz anlamıyla yazdıklarımızı insanların hayallerinin bir parçası yapabilme sanatıdır. Böylece konumuzun kalbine geldik işte. Hayatımın yazmak kelimesinin Türkçedeki günlük anlamı ile argo anlamı arasında belirlenmesi gibi yazılarımın sırrı da bu iki anlam arasında gerginlikten, gidip gelmelerden çıkar. İyi yazabilmem için iyi sıkılabilmem, iyi sıkılabilmem için de hayatın içine girmem gerekir. Tam o gürültü patırtının, büroların, telefonların, aşkın, arkadaşlığın, güneşli bir sahilin ve yağmurlu bir cenaze töreninin içindeyken, yani olup bitenin tam kalbine girmek üzereyken birden aslında kenarda olduğumu hissederim. Hayal kurmaya başlarım. Kötümserseniz sıkıldığınızı düşünürsünüz. İyimserseniz hayatın eksikliklerini hayal gücüyle tamamladığınızı düşünebilirsiniz. Her iki halde de içinizde odana dön, masana otur diyen bir ses vardır. Başkalarının yolunu bilmiyorum. Benim gibiler böyle yazar olur. Bunun şiirin değil, düz yazının ve hikaye romanın yolu olduğunu da seziyorum. Bu da her gün almam gereken ilacın nitelikleri konusunda biraz daha bilgi veriyor. İlacın sıklığından hem hayattan hem de hayal gücünden çok beslenmiş olması gerektiğini anlıyoruz. Yarısını bir itirafta bulunmanın zevki, yarısını da doğruyu söylemenin korkusuyla arkasından hep bir hayal kırıklığı gelir çünkü. Yürüttüğüm bu mantığın önemli ve ciddi bir sonucu var. Ona hemen gireyim. Yazmanın bir ilaç ve teselli olarak irdelendiği kısa bir roman kuramı. Benim gibi romancılar romanlarının konularını, biçimlerini bugünlük hayal ihtiyacına göre seçerler. Bir roman pek çok düşünce, heyecan, öfke ve istekle yazılır. Bunu hepimiz biliyoruz. Sevgilimizin hoşuna gitmek, budala komşumuzu küçümsemek, çok sevdiğimiz bir şeyden bahsetmek, hiç bilmediğimiz bir şeyi biliyormuş gibi yapma zevki, hatıraları hatırlama ve hatırlamama, sevilme, okunma, okunamayıp entelektüel bulunma, siyaset hırsı, özel meraklar, kişisel saplantılar ve bunlar gibi anlaşılmaz ya da saçma pek çok neden gizlice, açıkça yönlendirir bizi. Bu dürtülerle bahsetmek istediğiniz şeyler, yani yazmak istediğiniz hayaller vardır hep. Roman bu hayallerin hepsini anlamlı bir şekilde birleştiren bir hikayedir. Ama daha önemlisi, sürekli, canlı ve hazır tutmak istediğimiz bir hayal dünyasını taşıyan bir sepettir de roman. İşlerine girip bir an önce sıkıcı dünyayı unutmamıza yardımcı olacak, hayal parçacıklarını romanlar birleştirir. Yaza yaza bu hayalleri genişletir, bu ikinci dünyayı daha geniş, tamam ve ayrıntılı hale getiririz. Onu tanırız ve tanıdıkça aklımızda taşımamız kolaylaşır. Bir romanın ortasındaysam ve iyi bir şekilde yazıyorsam, bu ikinci dünyanın hayalleri arasına çok kolay girebilirim. Romanlar okunurlarken ve daha çok da yazılırlarken, işlerine mutlulukla girdiğimiz yeni dünyalardır. Aklımızın kurmak istediği hayalleri kolaylıkla taşısın diye şekillenmişlerdir. Tıpkı iyi okura verdikleri mutluluk gibi. İyi yazara da günün her saatinde içine kaçıp mutlu olacağı güvenli, sağlam bir yeni dünya sunarlar. Böyle harika bir alemi biraz olsun kurabilmişsem, çalışma masama, yazılı kağıtlarıma yaklaşır yaklaşmaz mutlu hissederim kendimi. Gerçek bir keş ya da tiryaki gibi bu berbat ve boğucu dünyadan çıkıp öteki geniş ve özgür aleme geçmem an işidir. Ve çoğu zaman da ne geri dönmek isterim ne de gittikçe genişleyen bu ikinci alemi bitirip romanın sonuna gelmek. Bu duygum yeni bir kitap yazmakta olduğumu öğrenen iyi okurun şu temennisiyle örtüşür. Bu roman uzun olsun lütfen. Bu sözü kötü yayımcıların kısa olsun temennilerinden binlerce kere fazla duymakla övünürüm. İnsanın kendi kişisel hazlarına ve mutluluğuna yönelik bir alışkanlığın ürünleri nasıl oluyor da o kadar çok kişinin ilgisini çekebiliyor? Benim adım Kırmızı'yı okuyanlar, romanın sonunda Şeküre'nin her şeyi açıklamaya kalkmanın bir çeşit aptallık olduğu yolundaki sözlerini hatırlatırlar. Bu konuda benim görüşüm de orada annesinin hafif küçümsediği Orhan'a değil, Şeküre'ye yakındır. Ama izninizle gene bir aptallık yapıp, Orhan gibi davranıp, Orhan'ın ilacı neden başkalarının ilacı olabiliyor, hemen açıklamaya çalışayım. Çünkü oradaysam, bütünüyle romanın içindeysem, yani telefonun zırıltısından, sorulardan, taleplerden, hava gazı makbuzları, zoraki arkadaşlık, günlük fakslar ve diğer saçmalıklardan iyice uzaklaşmışsam, ulaşabildiğim özgür ve yerçekimsiz cennetin kuralları, çocukluğumun oyunlarını hatırlatır. Sanki her şey basitleşmiş, bu basitliğin içinde camdan yapıldığı için içlerini gösteren evler, arabalar, gemiler, binalar gibi sırlarını bana söylemeye başlamıştır. İşin bir sezgiyle bu kuralları işitip dinlemek, sıkıldığım yerde onları değiştirmek, sorumsuzca eğlenmek, tıpkı çocuklar hakkında dendiği gibi eğlenirken de bir şeyler öğrenmektir. Yazarlığın en güzel yanı, eğer yaratıcı yazarsanız bir çocuk gibi dünyayı unutabilmek, gönlünüzce eğlenebilirken kendinizi sorumsuz hissedebilmek. Bildik dünyanın kurallarıyla, oyuncaklarla oynar gibi oynayabilmek ve bütün bunları yaparken de aklınızın bir köşesiyle bu çocuksu ve özgür şenliğin arkasında daha sonra okuyanları bütünüyle bağlayacak derin bir sorumluluğun varlığını hissetmektir. Bütün gün oyun oynarsınız ama derinden derine herkesten daha ciddi olduğunuzu da hissedersiniz. Hayatın özünü, doğurganlığını, yalnızca çocukların yapabileceği bir iştenliği ciddiye almışsınızdır. Özgürce kurup oynadığınız oyunun kurallarını kendiniz cesaretle koydukça okurların da bu kuralların dilin, cümlelerinizin, hikayenin çekimine kapılıp sizi takip edeceklerini hissedersiniz. Yazarlık okura, bunu tam ben de söyleyecektim ama o kadar çocuksu olamadım dedirtebilme hüneridir. Kadınlar, çocuklar, öğrenciler bütün baskılara rağmen entelektüel meraklarını koruyabilenler derler bunu. Ama 35'ini bitirip kendilerini fazla ciddiye alan erkekler diyemezler. Bu kırık, öfkeli ve zor erkekler bütün bunları kendilerine de söyleyebileceklerini ama para kazanmak için başka işler yapmak zorunda kaldıklarını, vakitleri olsaydı bu kitabı, hatta şu okuduğunuz satırı açıkçası ondan çok daha iyisini yazabileceklerini düşünürler. Belki de haklıdırlar. Ama kendilerini bu şenliksiz hayatı iten ilişkileri, sorumluluklara, topluma kızacaklarına, yazarlara kızarlar. Bana kızıldıkça bir çocuk gibi hissediyorum kendimi. Suçlamaların pek çoğuna hak veriyorum. Kendimi savunmak değil, kendimi savunmamam beklenen dünyadan kaçmak geliyor içimden. İlk kitabımı 8 yıllık bir çabadan, dava tehditleri, yenilgiler, bitip tükenmeyen kavgalar, küskünlükler ve bekleyişlerden sonra yayımlamayı başarınca, yazarlığın zor yanlarından birinin de kitaplarınızın uyandırdığı iyi kötü tepkilerden, düşmanlık ve dostluklardan, ilgi ve ilgisizlikten, çalan telefonlardan ve telefonun çalmayışından sıyrılıp her gün bir miktar yutmanız ve uydurmanız gereken yalanların dünyasına kaçabilmek olduğunu görmüştüm. Yıllarca tek başıma hayal kurduktan, her iki anlamıyla yazdıktan sonra kitaplarım yayınlanmaya başlayınca şimdi çok iyi yalan söyleyebildiğim anlaşılmış. Gerçekler hakkında ne düşündüğüm de merak edilmeye başlanmıştı. Bu kitaptaki yazıların çoğu bu taleplere karşılık olarak yazıldı. Roman, hikayede yalanı, yalan olduğunu hiç saklamadan söylediğimiz için okurda bir gerçeklik duygusu uyanıyorsa bu şaşırtıcı, hatta sarsıcı olur. Düz yazıda ise yalanı doğru söylüyormuş gibi söyleyebildiğimiz için, okurda bir gerçeklik duygusu uyandırabilmek için hep şaşırtıcı, hatta sarsıcı şeyler anlatmak gerekir. Bu da yetmediği için ikide bir yemin eden yalancı şahit gibi düz yazıda tanıklara, doğrulamalara, kurama ve daha yüksek otoritelerin yardımına başvurmak zorunda kalır insan. Bu çırpınışlar beni boğduğu için düz yazılarımı en kuru, öfkeli, siyasal yazılarda bile hep hikayenin, hikayeciklerin desteğiyle sürdürmeye çalıştım. Aynı dürtüyle bu kitaba da ara ara hikayeler, hikaye parçacıkları, gelişigüzel hatıralar, kısa öykücükler koydum. Mutlu olabilmek için benim her gün bir miktar edebiyatla uğraşmam gerektiği gibi, bu kitabın da yaşayabilmesi için damarlarında hayal gücünün o özgürleştirici ve uyuşturucu iksirinden sıkı bir miktar sürekli dönmeli diye düşündüm. Aslında zaman zaman düz yazı yazmayı seviyorum. Şeylerden doğrudan bahsetmek, romanda yapamayacağım bir hızla küçük ayrıntılarla genel düşünceler arasında gidip gelmek, en aşikar gerçeklerden şüphelenmek ya da şüpheleniyormuş gibi yapmak, sevdiğim bir yazarın bütün eserini kavrayacak içten birkaç cümle yazmak, hiç beklenmedik bir anda aklıma gelen biraz vahşi ama çekici bir düşünceyle bir süre yol almak, kendimle çelişmek, biraz ve çok da inanmadan kendimle alay etmek ve kendimi olduğumdan daha sevimli, akıllı, ilkeli göstermek, hiç hatırlamayacağımı sandığım çocukluk, gençlik anılarını hatırlamak, sevdiğim bir dergiye, sayfaya destek olmak, Türkiye'nin dertleriyle öğretmen pozlarına bürünmeden ve kahrolmadan dertlenmek beni iyi kötü mutlu ediyor. Düz yazı yazmanın en mutsuzluk verici yanı ise ülkenin, edebiyatın dertlerine çare ve maydanoz olamayacağınızın sıkıntısı değil. İnsanı roman yazmak ve hayal etmekten alıkoyması. Düşünmeyi, çözümlemeyi, akıl yürütmeyi seven içimdeki biri sürekli parmak kaldırıp söz ister. Şu siyasal mesele gerçekten çok etkilendiriyor insanı. Filanca kitabın güzelliğini başkalarıyla paylaş. Bu aklına gelen düşünceyi yazmazsan yazık gibi. Akıllı olmak için değil, oyuncu ve yaratıcı olmak için yaratıldığıma, kendimi akıllıca inandırdığım için, onun haklı taleplerine kanıp heyecanlansam bile çoğu zaman hiç renk vermiyorum. Bu kitap renk verdiklerimdir. Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.